أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وبعدد حروف القرآن وآياتها İkinci lem'a Bismillahirrahmanirrahim İznâda rabbehu enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyeti ilahiye için demiş, Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemal-i afiyetini ihsan edip, Envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lem'ada 5 nükte var. Evet. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın başından geçen hadiseyi Üstad Hazretleri kısaca özetledi. Hazreti Eyyub Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam Mekke'de yerleşiyor, ikamet ediyor. Orada peygamberlik ifade ediyor. İshak Aleyhisselam da Kenan bölgesinde, yani bugünkü Ürdün, Filistin, Medyen şehri orada. Ve İshak Aleyhisselam'ın iki tane oğlu. Bunlardan bir tanesi Ays, bir tanesi Yakup. Yakup Aleyhisselam, yani oğullarının Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın babası. İşte Eyyub Aleyhisselam'ın babası da Ays. Dolayısıyla Eyyub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam da amcaoğlu olmuş oluyor. Böyle silsile var. Aynı zamanda Eyyub Aleyhisselam, yani şey, Yakup Aleyhisselam, diğer adı İsrail'dir. İsrail. İşte Beni İsrail. İsrail oğulları derken onun soyundan gelen 12 evladı var. Bu 12 evladından birisi işte Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin. Diğerleri de nedir? İşte İsrail oğullarının başlangıcını oluşturuyorlar diye ifade edebiliriz. Künyesini bu şekilde ifade ettikten sonra Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak özellikle çok mal ve mülk veriyor. Yani hayvanları bolca, hatta çok çocuk veriyor. Yani öyle ifade edelim. O zamanın en zengini diyebiliriz yani. Böyle varlık içerisinde olmakla beraber kulluğunu da, ubudiyetini de hiç aksatmadan yerine getiriyor. Onu da hakkıyla eda ediyor. Hatta bu manada şeytanın dahi vesvesesi vardır. Yani şeytan demiştir ki, tabii ki Eyyub işte böyle ibadet eder. Çünkü niye? Her türlü şeyi var. Her türlü şeyi var. Her türlü şeyi olan niye ibadet etmesin ki? Adeta Cenab-ı Hak bir boyutuyla baktığımız zaman şeytanın o vesvesesini boşa çıkarmak. Bir boyutuyla baktığımız zaman da ondan sonra insanda büyük bir, çünkü peygamberlerin özelliğidir, rehberdirler. Kur'an-ı Kerim'de bunların zikredilmesi bu rehberliklerin devam ettiği manasındadır. Sadece kendi kavmiyle ilgili değil. Kur'an-ı Kerim özellikle bunu zikrediyor. Dolayısıyla bize de rehberdir. Yani ister sağlıkta olsun, ister hastalıkta, öyle mi? İster zenginlikte olsun, ister fakirlikte, ister açlıkta, ister toplukta, ister azlıkta, ister çoklukta, fark etmiyor. Hangi halde olursan ol, sen kulluk üzere olmalısın. Senin asıl vazifen budur. Tabiri diğerle Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'a vermiş olduğu musibetlerle bunu apaçık ve net bir şekilde ortaya koyuyor ve şeytanın da ortaya sürmüş olduğu fikri tamamen ortadan kaldırıyor ve iptal ediyor. Adeta diyor ki senin fikrin hiçbir zaman doğru değil. Benim öyle kullarım var ki o kullarım ister bollukta, zenginlikte, çoluk çocuk sahibi olmakta olsun, isterse her şeyden uzaklaştırdığım anda dahi olsun yine bana olan ubudiyetlerini asla ve asla terk etmezler. Bu çok önemli bu nokta. Onun için Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'ı müthiş nimetlere giriftar ediyor, ihsan ve ikramını bolca veriyor. Daha sonra da tutuyor onların hepsini elinden tek tek alıyor. Malını da, mülkünü de, hayvanlarını da, zenginliğini de, çoluğunu da, çocuğunu da bir yanında tek bir kişi kalıyor. O da hanımı Rahime isminde veya Rahme isminde bir hanımı kalıyor. O da ona hizmet ifa ediyor. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu rahatsızlığı veya bu ızdırabı, bu sıkıntısı kısa bir zaman değil. Bir rivayette 13 sene, bir rivayette 18 sene hal böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. İşte buradaki şekliyle, buradaki ifadesiyle ne zaman ki hastalık şiddetleniyor. Ama şiddetlenmesi ne? Onu özellikle ifade edelim. O şiddet de şu. Şuradan okuyalım. Kendi istirahat için değil, evet, sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, kendi istirahati için, sağlığı ve sıhhati için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için demiş, ya Rab zarar bana dokundu. Şimdi burada iki nokta var, onları açmamız gerekiyor. Birisi, yaralardan tevellüt eden kurtlar. Bunlar bazı tarih kitaplarında yanlış ifade ediliyor. Yani vücudu dıştan baktığın zaman müthiş bir şekilde yara bere içerisinde ve kurtlanmış. Affedersiniz, hayvanların şeyleri, yaraları kurtlandığı gibi işte düşüyor, alıyor, koyuyor. Bu şekilde izah ve ifadeler var. Bunlar bir peygamberin şekline, şemaline yakışan ifadeler değil. Çünkü sebebi şu. İster Eyüp Aleyhisselam'ın ümmeti olsun, zaten fazla ümmeti yok. Bir rivayette 7 kişi iman etmiş yani. 7 kişi. İsterse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olsun, fark etmiyor. Bizim inanç esaslarımızın içerisinde peygamberlere iman var mı? Var. Bu peygamberlere iman rüknünün altında bir mana var. Peygamberin her hali, her ifadesi, her hareketi, her fiili ne olursa olsun biz inancımız gereği onu güzel karşılamakla mükellefiz. Asla ve asla eksiklik, noksanlık ifade edemiyoruz. Zahirde bir şey mi var? Onun altında bir hikmet vardır. Hatta Üstad Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşında vefat, 63 yaşında vefat etmesinin hikmetini bu şekilde izah ediyoruz. Çünkü 63 yaşından sonra beşeriyetin yani eksikleri, noksanları, ona arız olacak haller, düşünün ki ihtiyacını gideremiyor. İşte ümmetin bakış açısı ne olacaktır? Değişecektir. Farklı bir manaya girecektir. Tabiri diğerle din kolaylıktır. Ümmetini ferahlı ve rahat tutmak istiyor Cenab-ı Hak. İmanın da zerre kadar nedir sarsılmaya meydan vermemek noktasında peygamberini dahi, en çok sevdiği peygamberini dahi tutup 63 yaşında meleği âlâya alıyor. Bu dünyadan alıyor. Yaşlılığın, yaşlılıktan dolayı meydana gelen arızaları onun üzerinde göstermeden en güzel şekliyle alıyor. Ve bizim dünyamızda böyle kalıyor. Böyle kalıyor. Şimdi Eyüp Aleyhisselam da bir peygamber. Eyüp Aleyhisselam'ı, vücudunu bu şekilde tarif edecek olursak, o zaman bu peygamberlik manası içerisine girmiyor. Çünkü ümmetini nefret kerene uzaklaştıracak haller olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Tabiri diğerle tebliğe mani bir şeyin olmaması gerekiyor. Peygamber olduğu müddetçe tebliği de ifade etmeli. Peki nedir o zaman bu? Kurt ifadesi, yani geçmiş zamanlarda izah ve ifade edilemediğinden dolayı bu şekilde kitaplara girmiş. Ama şimdilerde biz bunun adına virüs diyoruz. Virüs ise göz ile görünmez. İnsanın illa şu dış dünyasında olması gerekmiyor. Nice hastalar vardır ki, bugün hastanelerde gidin gezin, görün veya kimimizin de evindedir. Dıştan baktığınız zaman hiçbir şey dersiniz ki sapasağlam insan. Fakat içten öyle yaralar vardır ki, o yaralarda öyle virüsler vardır ki, onun acısıyla, ızdırabıyla onu kasıp kavuruyordur. Böyle hastalıklar var bugün. Kanser mesela bunlardan bir tanesi. İçerideki bütün cihazları bitiriyor ama dışarıdan baktığın zaman hiçbir şey yok. Hatta ve hatta kanser belli bir aşamadan sonra kendisini gösteriyor. Veya böbrek hastalığı. Belli bir aşamadan sonra kendisini gösteriyor. Adamın böbreği bitiyor, ondan sonra kendisini gösteriyor. Dolayısıyla içeride yara, kurt ifade edilen virüs içeride. Dışarıdan baktığınız zaman zaten gerçeğiydi o. Eyüp Aleyhisselam'a baktıkları zaman Allah Allah ya hiçbir şey yok gözüküyor. Niye böyle ızdırap içerisinde? Bunu bugünkü teknoloji çok rahat ve net bir şekilde ifade ediyor. Ne oluyor? Vücudunu işte içeriden kemiren o yaralar, o virüsler, o kurtlar ilerliyor. Büyüye, vücudunda gelişe gelişe en nihayette ne yapıyor? Artık bugünkü ifadeyle bitkisel hayat dediğimiz, şuurum kaybolma noktası, artık dilim keçelendi, dilimi çeviremiyorum, zikrimi ifade edemiyorum. Ey Rabbim, artık ben seni hatırlayamıyorum ama ben seni hatırlamak istiyorum, ben sana zikir yapmak istiyorum. Yani şimdiye kadar hiçbir problem yoktu ama şimdiden sonra zarar bana dokundu diyor. Bu çok önemli. Zarar bana dokundu ifadesi çok önemlidir. Şimdi şu vücuda baktığımız zaman ben dediğimiz şey nedir? Bunu tarif ederim yani. Ben dediğimiz şey el midir? Değil. El benimdir. Ben dediğimiz şey göz müdür? O da değil. Göz benimdir. Anlaşıldı mı? Yani vücudumuzdaki hangi ağzımızı sayarsak sayalım, bunların hiçbirisi ben kavramı içerisine girmiyor. Onların hepsi için benim deriz. Benim elim, benim ayağım, benim gözüm, benim burnum, benim kafam, benim beynim, benim kalbim, benim ciğerim. Bakın bunlar hepsini tek tek böyle ifade. Ciğer bendir diyemiyoruz. Kalp bendir diyemiyoruz. Onun için Yunus öyle ifade etmiş. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bütün bu her şeye sahiplenen bir ben var. Nedir o? Bütün bu vücudu çalıştıran, hareketlendiren, öyle mi? Yürüten, gören, konuşan, öyle mi? Zevk alan, lezzet alan veya ızdırap duyan, ibadeti ifa eden şu vücut elbisesi içerisinde, vücut dünyası içerisinde oturan ruh. Öyle bir sultan ki ruhumuz bütün her şeyi istirap ediyor. Bütün her şey onunla tarif ediliyor. Dolayısıyla ben dediğimiz şey o. Eyüp Aleyhisselam'ın zarar bana dokundu dediği şey de bu. Yoksa o maddi virüsün, o maddi yaranın ruha herhangi bir zararı yok. İbadet yapamadığın zaman ruha zarar dokunuyor. Kulluğunu eda edemediğin zaman ruha zarar dokunuyor. Çünkü ruhun gıdası, kut ve kuvveti, Yani ab-ı hayatı, nefes alacağı şey, onun yapmış olduğu nedir? İbadetidir. Tefekkürüdür, zikridir, fikridir, şükrüdür vesaire vesaire. İşte bunlar durunca Eyüp Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor. Hatta şunu ifade edelim. Hanımı Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki, sen Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu değil misin? Allah'a dua etsen de, o hastalığın şiddetli zamanlarında, Allah'a dua etsen de bu hastalığı senin üzerinden alsa, Allah'ın sevgili kulusun. Eyüp Aleyhisselam diyor ki, ben diyor Allah'a dua etmekten haya ederim diyor. Çünkü Cenab-ı Hak 80 sene beni böyle sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşattı. En az 80 sene ızdıraplı olmalıyım ki ellerimi açıp da dua etmeye bir şey kazanayım yani. En az 80 sene ızdıraplı olayım. Ben bu şekilde diyor Allah'a dua etmekten haya ederim diyor. O kendim için olmuş olacak. Dolayısıyla bu manada vücudu için, kendisi için, nefsi için herhangi bir duayı ifa etmiyor. Ne zaman ki ubudiyetine zarar veriyor, o zaman Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor ve dua ediyor. İşte duası da ayet-i kerimeyle geçiyor. İz nâda rabbehu enni messeniye dürrü ve ente erhamur rahimin. Ya Rab, işte Üstad Hazretleri'nin de ifadesinde, Ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor, zarar veriyor artık. Sen Erhamur Rahim'insin, sen bağışlayıcısın. Ve Cenab-ı Hak bu duayı kabul ediyor. Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki, ya Eyüp diyor, ayağını diyor kuma vur diyor. Veya toprağa vur. Ancak Eyüp Aleyhisselam ayağını kaldırabilecek bir güç ve kuvvet var. Ve ayağını kuma vuruyor, Cenab-ı Hak da oradan suyu halk ediyor. Su halk ediyor. Şifalı sular. Bugünkü kaynak suları. Özellikle nedir? Eyüp Aleyhisselam o şeyinden geliyor. Ve Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'a o suda yıkan diyor. Yıkanıyor. Bütün her şeyinden, o hastalıkla alakalı ne varsa onların hepsinden kurtulduğu gibi en güzel şekilde Cenab-ı Hak tekrar bütün eski sıhhatini, hatta ondan daha öte sıhhatini Cenab-ı Hak ona iade ettiği gibi ondan önce vermiş olduğu zenginlik, çocuklar işte ne varsa onları da kat kat fazla veriyor. Çünkü niye? İmtihan kazanıldı yani. Bambaşka. Nedir? Şeytan da bunu net bir şekilde görmüş oluyor. Tekrar ifade edelim. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazifeyi ubudiyete kulluk vazifesine halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. İşte suyu halk ediyor ve orada yıkanıyor. Hatta yine anlatılıyor, ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde rivayet olarak var. Ebu Hureyre'den nakildir. Eyüp Aleyhisselam zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın o çıkarmış olduğu suda gelip yıkanıyor. Bir gün yine gelip yıkanıyor, bakıyor ki suyun üzerinde çekirgeler var. Böyle dizilmiş sırayla çekirgeler. Biraz dikkat ediyor ki altından çekirgeler. Normal bizim bildiğimiz çekirge değil, altından çekirgeler. Başlıyor çekirgeleri tek tek oradan toplayıp cebine koymaya. Tek tek topluyor, cebine koyuyor. Cenab-ı Hak diyor, ya Eyüp diyoruz, biz sana eski zenginliğinden daha fazlasını verdik. Sen şimdi de bu küçük küçük çekirgelere adeta tamahkarlık mı yapıyorsun yani? Onları almış cebine koyuyorsun. Ya Rabbi diyor, senden bana gelen her şey benim kabulümdür. Ben onu geri çeviremem diyor. İster sıhhat olsun, ister hastalık olsun. İster zenginlik olsun, ister fakirlik olsun. İster açlık, ister tokluk, ister azlık, ister çokluk. Bunu da senin bana gönderdiğin, yani ona ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Bana gönderdiğin ne olursa olsun onu aldım ve kabul ediyorum. Çünkü onu geri çevirmem doğru olmaz diye. Enteresan bir noktayı ifade ediyor. Onun için üstazetleri için de bu manalar ifade ediliyor. Lütfu kahrı şey vahid bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi diye Hasan Feyzi abi üstazetleri için ifade ediyor. Yani kahır ve lütfu ikisini de tek bir şey olarak görmeyen azap çekti. Kahır ve lütfu, celali ve cemali ikisini de tek bir şey olarak görmeyen azap çekti. Her ikisini de tek bir şey olarak gören azaptan kurtulur, azaptan kurtulan sultan olur, sultan olan anlar bizi. Anlar bizi. Onun için Aziz Mahmud Uday Hazretleri'nin de bu manada bir ifadesi var. Bunu yani güzel bir beyitle ifade ediyoruz. Diyor, hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, narın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, şükrün nedir? Narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş diye özellikle ifade ediyor. Demek ki bütün her şeye bu açıdan baktık mıydı aslında? Hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Kriz yok. Cenab-ı Hakk'ın Celal isminin tecellisidir. Böyle bakmak lazım. İşte sağlık, sıhhat, Cenab-ı Hakk'ın Cemal isminin tecellisi var. Her ikisi de tecellidir. Allah bazen Celal ismini, bazen de Cemal ismini ne yapıyor? Tecelli ettiriyor. Birinci nükte, beş nükteden bir iki nükte okuyacağız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Evet, onun zahirde yarası vardı, zahirde hastalıkları vardı, bizim batini. Yani herkesin, insan cüz-i ihtiyar sahibi midir? Cüz-i ihtiyar, nefsi emmare sahibi midir? Bundan nedir? Eksi yönde olan günahlar, kötülükler, isyanlar, dalaletler çıkar mı? Çıkar. Peygamberler bu usta masum mudur? Masum. Ha, o zaman bizlerin nedir? Maddi hastalıklara mukabil aslında manevi hastalıklarımız var. Hatta şunu da rahat ifade edelim ki maddi hastalıkların birçoğu da manevi hastalıklardan geliyor. Manevi hastalıklar hakkıyla tedavi edilemediğinden dolayı Cenab-ı Hak bakıyorsun ki o belayı, o musibeti de ayrıca gönderiyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o Hazret'ten bin defa daha ziyade muhtacız. O bir defa mı muhtaç? Biz o duaya bin defa muhtacız. Bahusuz nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, çünkü vesvese de yoldan çıkarıyor, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan, imanın mahalli yeri yurdu olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerana uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani sohbete dayanamıyorsan, Kur'an okuyamıyorsan, Cenab-ı Hakk'ı dilin ile zikir edemiyorsan, anamıyorsan, onda bir eksiklik, bir noksanlık, bir nefret hissediyorsan, bil ki senin dünyana nedir? Günahlar hücum etmeye başlamış. Kalbini ve ruhunu tabiri diğer de kemiriyorlar. Oralara siyah siyah noktalar bırakıyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Yani günah işlemek insanı küfre götürmez. Bir insan günah işler işlemez kafir olmaz. Önemli. Yani şirk hariç, yani itikada dair olan şeyler hariç, ameli olan, yani nefsinin, hissinin ve hevesinin, aklın ve kalbinin hükümlerine galip geldiği noktalarda insan işlemiş olduğu bu gibi günahlardan dolayı dinden çıkmaz. Kafir olmaz tabiri diğerle. Peki ne olur? o günahta devam etmek. O günahı işleye işleye. Ta diyor batını kalbe işler diyor. O zaman yani bir günah küçük değildir aslında. Bir günah büyüktür. Çünkü niye? O günahtan Allah korusun küfür de çıkabilir. Onun için büyük zatlar bu gibi şeylerden korkmuşlar yani. En basit şeyden dahi yüzlerini çevirmişler. Bu benim nedir? Hem şu dünyamı hem de alem-i ahiretteki dünyamı berbat eder ve perişan eder diye fersah fersah kaçmışlar. Günahlardan, günahlardan. Hatta yani anlatılır. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde yani halifeyken onun cemaatine devam eden bir genç, cemaatine durmadan devam eden bir genç belli bir gün sonra artık daha cemaatine gelmez olur. Cemaatine gelmez olur. 1-2-3 derken Hazreti Ömer radıyallahu anh fark eder. Yani bu genç nerede? Şimdiye kadar cemaatimize gelen bu genç, 5 vakit namazı cemaatle geçirmeyen bu genç nerede? Ve namazdan sonra orada bulunan cemaate sorar. Sorar. Nerede bu genç diye özellikle tek tek. Tabi oradakiler işin mahiyetini bildiklerinden dolayı pek ifade etmezler ama en nihayette Hazreti Ömer radıyallahu anh ısrar edince derler ki ya emir el müminin o şöyle bir musibete giriftar oldu. Ona dayanamadı ve ruhunu teslim etti. Biz de onun defnini gerçekleştirdik. Size de üzülmeyesiniz diye ifade ettik. Musibet ne? O da şu. Evinden çıkıp mescide gidip gelirken yolun üzerinde bir kadın tabiri diğerle onu nedir? O ibadetinden, o namazından alıkoymak, başka şekilde kalbini, ruhunu, dünyasını çelmek arzu ediyor. O da ona asla meydan vermiyor ve o meydan vermemekte dahi, bakışında, şununda, bunda dahi ruhu dayanamıyor ve kendisini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor ve ruhunu öyle teslim ediyor.
Allah Allah.
Öyle teslim ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bu anlatılınca Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki beni diyor, o gencin diyor kabri başına götürün diyor. Ve alıyorlar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı o gencin kabrinin başına götürüyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kabre hitaben diyor ki ey filan diyor. Ve Rahman suresinde geçen bir ayeti okuyor. Ve limen hafa meqame rabbihi cenneten. Allah senin için 2 cennet verdi. Senin bu şeyinden dolayı Allah senin için 2 cennet lütfetti diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu ifade edince kabirden bir ses yükseliyor. Ya emir el müminin Allah senin söylediğinin 2 katını bana verdi diyor. Çok enteresan bir şey. Allah senin ifade ettiğinin 2 katını bana lütfetti diyor. Günahlardan uzak kalınca Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram ettiği şeyler bambaşka. Hatta bir hadisi kutsi var ki bir insan diyor günahlardan 100 çevirdi miydi ben onun kalbine imanın zevkini tattırırım. Bambaşka bir mana. İmanın zevkini tattır. İmanın zevki bambaşka bir keyfiyettir. Onun için Bevzan Hazretleri 20. mektupta 4 basamak halinde bunu zikreder. Bir, mümin olan bir insan İman-ı billah dairesi içerisine girmiştir. İlk basamak Allah'a iman etmektir. 2. basamak o iman-ı billahı terakki ettirmek, tabiri diğerle marifetullah deryasında kulaç atmaktır. 2. boyutu işin marifetullah. 3. boyutu marifetullah arttıkça, Allah'ı bilmek ve tanımak arttıkça 3. boyutu muhabbetullah. Allah'a olan sevgi dahi ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. 1/4 boyut ki o muhabbetullahın neticesi olan lezzeti ruhaniye. Ruhun almış olduğu lezzetler. Cenab-ı Hak inşallah bu gibi şeyleri herkese nasip etsin.
Amin.
Ama bunların altında yatan mana ne kadar bu gibi günahlardan uzaklaşırsak, ne kadar kendimizi temiz, ari ve beri ve pak yaparsak o kadar ne yapıyoruz? O lezzetlere, o keyiflere eriyoruz. Ve bu buradaki hali. Bir de işte alem-i ahiretteki hali ki o gencin ifade ettiği Demek ki Cenab-ı Hakk'ın hazinesi nihayetsiz. Orada öyle ifade eder. Ama sen alem ahirette çok farklı bir boyutta onu alır ve talarsın. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Kurt değil yani. Şimdi Üstad Hazretleri yani ısıran şeyi isimlendirerek misal veriyor. Bu çok önemli. Diyor ki bir günah işlendi mi hemen o günaha karşı bir set koymak lazım. Yani hasbelkader gaflet içerisine düştün. Bilmeyerek bir günaha girdin ve bilerek fark etmez. Fark etmez. Bir günah içerisine girdin. O günah içerisine girdin mi? Yapacağın ilk iş nedir? Tövbe istiğfar. Çünkü istiğfar ve tövbe meyelan-ı şerri keser. İnsanın şerlere karşı meyletmesini keser. Ve aynı zamanda manevi pişmanlık ki nedir? Onun önünü kesmekle beraber onun silme ihtimali dahi var. Silme ihtimali dahi var. Yani kul hakkına girmemişse onu silme ihtimali dahi var. Eğer bu manada bir faaliyet ve hareket yapılmazsa o zaman ne olur? O günah diyor kurt olarak kalmaz diyor. Bir virüs olarak kalmaz insanın dünyasında. Yani kolunda bir virüs. Bu burada kalmaz. Peki ne yapar? Bir yılan gibi ısırır. Bir yılan gibi ısırır. Hemen hatırlayalım. Hatırlayalım. Yani Üstad Hazretleri'nin misali çok harikadır. Neden Üstad Hazretleri kurt misalinden yılan misaline geçiş yapıyor? Çünkü yılan ısırdı mıydı? Farz edelim ki yılan bir yerden soktu. Zehrini şırınga etti. Şırınga edilen o zehir nereye doğru gidiyor? Kalbe doğru gidiyor. Orada durmuyor. Nasıl kalbe doğru gidiyor? Nereye uğrarsa oradaki kanı katılaştıra katılaştıra kalbe doğru hücum ediyor. Eğer hemen onun tedbiri alınmazsa, hemen onun tedbiri yani ayakta mı? Ayaktan hemen o çekilip alınmazsa bacağı komple saracaktır. Eğer oralardan çekilip alınmazsa vücudu saracaktır. Oradan da çekilip alınmazsa kalbe kadar gidecek. Kalbin damarlarını tıkayacak ve şu hayat, maddi hayat nedir? O anda mahvolup ve bitecektir. Kalp krizi dediğimiz zaman. Yani yılanın ısırmasından insan nasıl ölür? Kalp kriziyle ölür. Kalp kriziyle ölür. Peki bir günah bizi yılan gibi ısırıyorsa bu sefer ne olacaktır? Aynı şey. Eğer tövbe istiğfar edilmezse diyor, kurt değil, yılan gibi. Öyle mi? Belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Yani kalbi ısırıyor derken sen günahı elinle işledin. Sen günahı dilin ile işledin. Fark etmiyor. Sen günahı gözün ile işledin. Hiç fark etmez. Nereyle olursa olsun o yılan mesabesinde oradan nereye gidecektir? Kalbe gidecektir. Manevi kalbi tabiri diyerek kilitleyecektir yani. Manevi kalbin kilitlenmesi ne demektir? O insanın o günahla Allah muhafaza etsin inkara sapması demektir. Allah muhafaza etsin. Onun için özellikle tövbe istiğfar emrediliyor, ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın da en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Yok mu tövbe eden diyor. Yok mu tövbe eden, bağışlayayım, affedeyim diyor. Enteresan. Ve tövbe edenleri Allah sevdiğini ifade ediyor. Ben diyor bana tövbe edenleri severim diyor. Bu bambaşka bir ifade. Yani yok benim hiçbir günahım yok. Neye tövbe edeyim? Ya peygamber tövbe ediyor günde 70 defa. Tövbe etmek Allah'ın sevgisini kazanmak manasında ise işte tövbe et işte sevgisini kazan. Bu boyutuna bakabiliriz. Mesela utandıracak bir günah gizli işleyen bir adam başkasının ıttılığından çok icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyetin vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Yani günah işlemiş kimse bilmiyor ama Allah'ın melekleri biliyor. Kendisi de eğer utangaç biri ise, bundan utanan biri ise meleklerin bilmesinden utanacak. Ondan sonra ya bir emare ya bir sebep olsa da şu meleklerin yokluğunu bana izah ve ispat etsin. Birisi gelse desin ya görünmüyorlar o zaman yokturlar. Aha sana bir vesvese. Şeytan attı bunu. Kalbe bir kancayı attı. Görünmüyorlar, öyleyse yokturlar. Oysa o andaki o psikolojide hemen bunu yakalar insan. Yakalar. Ya hakikaten öyle ya. Madem görünmüyor, öyleyse yoktur. Ya aklın da görünmüyor. Akılsız mı diyeceğiz şimdi sana? Ruhun da görünmüyor. Sevgin de görünmüyor. Sözünün doğruluğu da görünmüyor. Hava zerreleri de görünmüyor. Onların içerisinde sesler de görünmüyor. Görünmemek olmamaya delil midir? Ha, o zaman ne olacak? Akıl, mantık ve muhakeme noktasında bakacaksın şeye. Vesvese geldi miydi? Cenab-ı Hak bize ne vermiş? Akıl ve kalp. Bunların ikisiyle tetkik ettin miydi? Onun şeytanın bir vesvesesi. Aslı esası olmayan saçma bir fikir olduğunu göreceksin. Ama maalesef böyle bir atmosferde insan bakıyorsun ki öyle bir şeye sarılmış kalmış. Adam biri söyle demiş. Nasıl Allah'ı inkar ettin? Affedersiniz, girdim bir helaya. Dedim ki ey Allah, buradaysan gel beni çarp. Bekledim, ne gelen var ne giden. Anladım ki Allah yoktur. Buna kitabi olarak cevap veriliyor. Biz de diyor bir odaya girdik. Elektriğin düğmesine dokunduk. Lambalar da yandı. Dedik ki ey elektrik, buradaysan gel bizi çarp. Ne gelen oldu, ne giden, ne de çarpan. Anladık ki elektrik yokmuş. Bu kadar saçma bir şey. Bu kadar saçma bir şey. Ama maalesef insanları itikat dairesinden uzaklaştıran bu kadar saçma fikirler. Usta Hazretleri nefislerini başka bir şeyle ikna etmek saadetinde oldukları için bu yola giriyorlar. Yoksa hakikaten bir şeyi %100 ispat etti, izah ettiler de ondan dolayı iman dairesinin dışına çıktılar. Değil. Öyle değil. Nefsini kandırmak. Ben şu ibadeti bir sebep olsa da yapmasam. Bir sebep olsa da birisi dese ki ahiret yoktur. O zaman ben de ya ahiret yoksa ceza yeri de yok. O zaman keyfini istediğin gibi yaşa. Hep bu yolları bulmak için. Hem mesela cehennem azabını imtihan eden büyük bir günah işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Necmi abi hep ifade eder ya yani ahiretin olmadığına delil getiren işte gidip de kalbi başı kırılıp gelen mi var? Giden adam gelemez ki, kusura bakma. Yakalanıyor, hapse giriyor yani. Tutuluyor, el pençe tutuluyor tamamen yani. Dolayısıyla oradan gelmek yok ki. Gidiş var, sen anne karnına tekrar dönebilir misin? Dönemezsin, oradan çıktın mı çıktın artık. Şimdi anne karnındakiler ya bu dünyadan anne karnında olanlar için yani konuşuyorlar kendi aralarında diyelim 300'ler. Diyorlar ki ya bu dünyadan başka bir alem yok. E niye? E gidip de gelen mi var canım? Giden gelemez ki. Gidiş var, dönüş yok yani. Bu yolun gidişi var. Dönüşü yok, tek yön. Bunu anlayamıyoruz yani. İdrak edemiyoruz. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyet yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam sultan-ı ezel ve ebedi mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntından arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Şu ibadet vazifesi olmasaydı da ben de mesul olmasaydım. Bana da kimse tekdir etmeseydi, bana kimse azap vermeseydi. Ve bu arzudan bir manevi adavet ilahiye işmam eden bir inkar arzusu. Onun ilerisi o. Allah'ı inkar edecek, vazifeyi ortadan kaldıracak, kendisi de ibadetsiz olacak. Bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntından daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder, sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rane ala kulubihim sırrı anlaşılsın. İşte kalpler böyle paslanıyor. Kalpler böyle kirleniyor. Kalpler böyle günahlarla kapatılıyor. Ayet-i kerime bu. ifade ediyor. Bu şu demek değil. Bunun altını çizelim. O zaman artık bu kalbin daha iman noktasında herhangi bir istidadı ve kabiliyeti kalmadı. Bu demek değil. Bu şu demek. Şu demek. Şimdi bir ayna düşünün. Benim elimi ayna olarak düşünün. Burada da ışık var. Ben aynayı ışığa tuttuğum zaman o ışık ne yapacaktır? Aynada görünecektir. Aynada görünecektir. Ben elime siyah bir boya alsam, şu aynayı boyamaya başlasam siyah olarak. Boyadım. Yarısını boyadım. Diğer yarısı duruyor. Yine ışık görünür mü, görünmez mi? Görünür değil mi? Devam ediyorum tekrar boyamaya. Komple aynanın bu parlayan yüzünü simsiyah boyayla kapladım. Ne olacaktır? Artık ışık bir daha görünmeyecektir. Görünmeyecektir. Ya ben burada ışığın tekrar görünmesini istiyorum. Kolay. Bu boyaları buradan sil ve çıkar. Eline alacaksın silgiyi, başlayacaksın tek tek silmeye. Sildikçe açılacaktır, açıldıkça görünecektir. Yani aynanın biz kendi özelliğine hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık? Sadece üzerine siyah boya kapladık. İşte kalbimiz Cenab-ı Hakk'ın samediyetine bir ayna. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesine bir ayna. Pırıl pırıl, tertemiz, şeffaf, cam gibi böyle bir ayna. Bu ayna Cenab-ı Hakk'ın esmasına tutulduğu müddetçe ne yapar? Cenab-ı Hakk'ın esması buraya akseder. İman nuru buranın içerisine girer. Fakat sen günahlarda ne yapıyorsun? Başlıyorsun siyah boyayı üzerine vurur gibi siyahlandırmaya. Siyahlandıra siyahlandıra. Ne oluyor? Üzeri simsiyah oluyor. Peki burada artık esma yansır mı? Yansımaz. Çünkü niye? Aynalık özelliği gitti. Nasıl gitti? Üzeri kaplanarak. Ama kalbin özelliği, yani yansıtma özelliği aslında devam ediyor. Peki ya ben tekrar iman etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın esmasının burada tekrar görünmesini istiyorum. Hemen silmeye başla. Sildim miydi tekrar parlayacak. Sildim mi tekrar parlayacak. Parla. Ondan sonra ne olacak? Yine iman dairesi içerisine bu insan girer. Yani küfre girince artık bir daha oradan çıkılmaz yol öyle değil yani. Öyle değil. Hatta bırakın onu. Günahlarda da öyle. Büyük günahlarda da öyle. Şade Şirazi anlatıyor. Adamın biri gece büyük bir günah işliyor. O sarhoşluk, günahın sarhoşluğuyla yatıp uyuyor. Uyanıyor ki güneş doğmuş. Aklı başına geliyor. Eyvah diyor, ben ne yaptım diyor. Hemen kendisini evden dışarı atıyor. İlk karşılaştığı kişiye soruyor. Güneş diyor bugün batıdan mı doğdu, doğudan mı diyor. Ya ne batıdan doğması? Güneş yine batıdan, doğudan doğdu. O zaman diyor tövbe kapısı kapanmamış diyor. Ben tövbe edeyim diyor. Hemen dönüyor ve başlıyor tövbe etmeye. Güneş batıdan doğmadığı müddetçe. Bizim şu imtihan defterimiz kapatılmadığı müddetçe. Son nefesimizi vermediğimiz müddetçe. Her zaman tövbe kapısı ardına kadar açık. Yeter ki sen oradan gir. Yeter ki sen temizlenmeyi iste. Allah seni her an temizlemek istiyor. Evet, bir nükte daha okuyacağız inşallah. Bismillah. Böyle peygamberlerin kıssalarından böyle manevi dersler. Bediüzzaman Hazretleri bu asrın manevi doktoru olduğundan dolayı bu manevi dersi ne yapıyor? Çıkarıyor, bize arz ediyor. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Yani sıkıntılarda, musibetlerde, belalarda, işte kriz. Nasılsın abi? Sorma. Ya sorduk bir kere işte. Anlat. Ya sorma. Ne ben söyleyeyim ne sen dinle. Sorduk bir kere ama anlatman lazım yani. Hemen şikayet kapısı. Hemen başlıyor. Aciziyetimiz, zafiyetimiz orada yani. Aslında burada da diyor ki üç cihetten baktığımız zaman insan şikayet edemez yani. Şikayet edemez. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser biçer, tebdil eder, tayir eder. Muhtelif esmasının cilvelerini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Allah niçin aç bıraktı? Rezzak ismini tecelli ettirmek istiyor. Allah niçin beni hasta etti? Şafii ismini de celli ettirmek istiyor. Allah niçin beni cahil olarak halketti? Alim ismini tecelli ettirmek istiyor. Alim sıfatını tecelli ettirmek istiyor. Bilesin diye. Bakın bunların hepsini böyle tek tek saydık mıydı? Cenab-ı Hakk'ın şu hayat hep renkli. Yani renksiz bir hayat düşünemiyoruz. Üstad Hazretleri dünya diyor. Dünya diyor bir hattı müstakim üzere gitmiyor diyor. Bir dairenin etrafını çiziyor. Dünyanın yörüngesi diyoruz. Yörüngesi ne şekilde? Elips şeklinde. Elips şeklinde olduğundan dolayı hattı müstakim doğru bir çizgi üzerinde gitmiyor diyor. Bir dairenin etrafını çiziyor. Ondan dolayı mevsimler meydana geliyor. Yani bu dünyanın kışı var, yazı var, sonbaharı var, ilkbaharı var. Dünya kendisi kevni fesat. Bozulmaya istidadı olan bir alem. Bozulmaya istidadı olan ne demek? Burada güzellikler de olur, çirkinlikler de olur. Burada iyilikler de olur, yanlışlıklar da olur. Burada eksik de olur, noksan da olur, çok da olur. Burada şer de olur, burada hayır da olur. Burada her türlü renk var. Niye her türlü renk var? Bütün bu renklerle Cenab-ı Hak esmasını tecelli ettirmek istiyor. Özellikle kime? İnsana. Çünkü niye? İnsan Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin aynası. O binbir isme ayna olmak noktasında da Cenab-ı Hak insanı evirip çeviriyor. Yatırıp kaldırıyor. Uzatıp kısaltıyor. Tabiri diğerle bir model gibi. Model gibi. Gittiniz terziye, diyorsunuz ki bana güzel bir takım elbise dik. Tamam hay hay, ben sana çok güzel bir takım elbise dikeyim. Kalk bakayım ayağa. Şu boyunun ölçüsünü alayım. Çevir şu sırtının ölçüsünü de bir alayım. Şu boynunun ölçüsünü de alayım. Bütün ölçüleri almak için ne yapıyor? Oturtuyor, kaldırıyor. Şimdi sen güzel bir elbise istiyorsun. Terzi de seni kaldırıp oturtuyor. Sen kalkıp diyebilir misin ki? Ya ben senden güzel bir takım elbise istedim. Sen niye beni kaldırıp oturtuyorsun? Beyefendi kusura bakma. Sana güzel bir takım elbise dikebilmem için seni kaldırtıp oturtmam lazım. Bunun Türkçesi bu. Şimdi kim kemalatı istemez? Soralım. Kim güzelliği istemez? Kim insanın aksar gayası olan en yüksek noktalara çıkmak istemez? Zannediyorum şuradaki cemaat bu sorudan hepsine evettir. Evet diyen insan o zaman ne yapacaktır? Cenab-ı Hakk'ın oturtmasına, kaldırmasına razı olacaktır. Razı olacaktır. Çünkü niye? Cenab-ı Hak bizi Kabe-i kemalatımıza ulaştırmak için bu gibi musibetlere bizi giriftar ediyor. Yoksa yani oturduğun yerde o gibi şeylere ulaşmak mümkün değildir yani. Evet şu bir kaidedir yani. İlla yani hastalıklar istenmez, bunu ifade edelim. Belalar istenmez, musibetler istenmez. Çünkü insan zayıftır. Ama Allah verdiği zaman ona verilecek doğru cevap neyse onu vermek lazım. Onu vermek lazım. Hastalık geldi, sabırla mı mukabele edeceksin? Sabret. Veya onun rahmet cihetini mi anlayacaksın? Onu anlamaya çalış. Say bunların hepsini. Tek tek ifade edebilirsin. Ama insan zayıf olduğundan dolayı ben bunları isteyeyim, alayım, ondan sonra da sabredeyim. Belki de sabredemezsin. Belki de dayanamazsın. Onun için pek istenmez. Ama geldiği zaman da mukavemet gösterilir. İsyan edilmez. İsyan edilmez. Sadece yani tek tüktür bunlar, ifade edelim. Çok büyük zatlar vardır. Sahabilerde de vardır bunlar. İstemişler. İstemişler. Ama onu hakkıyla da mukabele etmişler. Mesela Uhud Savaşı. Uhud Savaşı en şiddetli, en celalli savaşlardan bir tanesidir yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teyzoğlu Abdullah bin Cahş. Uhud Savaşı'nda paramparça edilenlerden bir tanesidir. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. O da halaoğlu, teyzo. Peygamber Efendimiz ikisi de akraba. Diyor ki Uhud'un sabahında diyor. Daha henüz savaş için çıkmamışız. Uhud'un sabahında Abdullah bin Cahş geldi yanıma. Dedi ki gel hele dedi. Şöyle bir kenara çekilelim. Sen dua et, ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim, sen amin de. Müthiş bir mana. Çekildik diyor bir kenara. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor. Ben başladım dua etmeye. Dedim ki Allah'ım dedim. Sen dedim bugün bana öyle bir düşman göster ki, öyle bir düşman gönder ki çok celalli olsun. Çok kızgın olsun. Çok dehşetli olsun. Ben onunla kıyasıya dövüşeyim. Öyle bir dövüşeyim ki o beni değil, ben onu öldüreyim. Böyle diyor, dua ettim diyor. Abdullah bin Cahş da amin dedi. Ondan sonra başladı, teyzem oldu diyor, Abdullah bin Cahş dua etmeye. Allah'ım dedi, sen bana öyle bir düşman gönder ki bu Uhud gününde çok celalli, çok şiddetli, çok azametli olsun, çok kızgın olsun. Ben onunla kıyasıya dövüşeyim. Öyle bir dövüşeyim ki ben onu değil, o beni öldürsün. Sonra da benim kulaklarımı kessin, ağzımı kessin, burnumu kessin, azalarımı hep kessin, doğrasın. Senin huzuruna ben böyle geleyim. Sen bana de ki, Abdullah, sen bu kulaklarını, ağzını, burnunu ne yaptın? Niye bunlar sende yok? Ben diyeyim ki, Allah'ım ben onlarla çok günah işledim. O yüzden sana böyle gelemedim. Ancak sana böyle gelebildim. Diyeyim. Böyle ifade edince Sa'd bin Ebi Vakkas duruyor. Nasıl diyor? De diyor, teyzem oldu. Amin desene diyor. Öyle deyince Sa'd bin Ebi Vakkas da amin, Allahümme amin diyor. Uhud'un nihayetinde diyor, şehitler arasında geziyorduk diyor. Abdullah'ı arıyorduk diyor. Abdullah'ı diyor bir kenarda bulduk. Aynı duasında söylediği gibiydi diyor. Tanımak mümkün değildi. Kız kardeşi parmağındaki yüzüğünden tanıdı. Bu benim kardeşim Abdullah dedi diyor. Böyle bir ifade. Şimdi bu her yiğidin harcı değil. Her yiğidin harcı değil. Katade bir Numan, bin Numan. Peygamber Efendimiz'in yanı başında Uhud Savaşı boyunca Peygamber Efendimiz'i koruyor ve kolluyor. Ok atıyor durmadan. Durmadan ok atıyor. Kalkanlığıyla da gelen okları Peygamber Efendimiz'e gitmesin diye kalkan oluyor. Fakat bir ara gelen bir oktan sakınamıyor. Oku gözüne değiyor. Gözünün yuvarlağını dışarı çıkarıyor. Yüzüne, yanağına akıyor. O haliyle Peygamber Efendimiz'e geliyor. Peygamber Efendimiz görünce üzülüyor. Diyor ki, Katade diyor, İstersen diyor, dua edeyim diyor, gözünü yerine koyayım diyor. İstersen diyor, sana dua edeyim diyor, cennette diyor benimle beraber ol diyor. Bu biraz farklı ifade ediyor. Diyor ki, ya Resulallah diyor, cennet diyor Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ihsan ve ikramıdır. Ondan büyük ihsan yok. Ama diyor benim diyor, genç ve güzel bir hanımım var diyor. Bu şekilde diyor hanımın yanına gidersem, belki benden uzaklaşır diyor. Sen dua et diyor. Hem benim diyor gözüm yerine gelsin, hem de seninle cennete gireyim diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Eliyle gözünü hem yerine koyuyor, beraber de cennete gidiyorlar. Ve hayatı boyunca Peygamber Efendimiz o yerleştirmiş, koymuş olduğu göz, diğerine nazaran, diğeri ağrır, o ağrımaz. Diğeri görmez olur, o görür. Öyle bir özellik ve mahiyette kalıyor. İkinci vecih, şurayı da okuyup bitireceğiz. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Hayatın temizliği musibetlerledir, hastalıklarladır. Temizleniyor. Kemal bulur, kuvvet bulur. Terakki eder, netice verir. Tekemmül eder. Vazifeyi hayatiye yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahsulan vücuttan ziyade şerri mahsulan Adem'e yakındır ve ona gider. Hayatın özelliği budur. Hayat aslında faaliyet ve harekettir. Faaliyet ve hareket. Aleme biz baktığımız zaman faaliyet ve harekette olmayan hiçbir şey yoktur. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur ki onun içinde dahi müthiş bir şekilde, hummalı bir şekilde faaliyet ve hareket vardır. Bu gösteriyor ki, yani galaksilere kadar gidin, orada da öyle. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Hatta Üstad Hazretleri güneş bir meyvedardır diyor. Silkinir ta düşmesin müncezip olan yemişleri diyor. Yer sükunetiyle sükut eylese diyor, cezbe kaçar, ağlar fezada cezbeder olan yemişleri diyor. Yani dağılırlar. Güneş yani etrafındaki yıldızları hareketiyle tutuyor. Eğer hareket etmese onlar da dağılıverip gidecekler. Bütün her şeyde kanun. Hayatın mahiyetinde ve özelliğinde bu var. Sen vücudunu tertemiz pırıl pırıl yapmak mı istiyorsun? Faaliyet ve hareket içerisinde olacaksın. Kimi zaman açlık çekeceksin, kimi zaman hastalık çekeceksin, kimi zaman musibet üzerine öyle bir binecek ki iflahını sökecek, ama orada sabır, sabır, sabır, sabır, Cenab-ı Hakk'ın kısmetine rıza, rıza, rıza, rıza, en nihayetinde makam-ı rızayı elde edeceksin yani. Bu noktalardan baktık mıydı? Cenab-ı Hakk'ın bizi şu dünyaya göndermesinin altında yatan yegane mana, yegane gaye bu yani. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, kulluk yeridir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet yüküne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektirir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Yani namaz, oruç, malum ibadetlerdir. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de zaafını ve aczini hissedip, Rabb-ı Rahim'ine iltica gören teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kadme ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu.